Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum, ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün başında da söylemiştik, çok konuklu bir ikinci bölüm olacak. İlk bölümde Akın Birdal var. Akın Birdal'ı neden ağırladığımız da hemen söyleyelim. Bugün onun yeni hayatına başlamasının birinci günü. 98 yılında Akın Birdal resmen katledildi, öldürüldü. Ama bir mucize eseri olarak bugün hayatta. Onunla ilgili yaptığım belgeselden o anı dinleyelim. Sonra Akın Birdal bizim telefon hattımızda şu anda. O da dinlesin ve devam edeceğiz oradan. 12 Mayıs 98.
98.
Evet.
Ve hatta çıktık arada işte birlikte yemeğe gidelim dediler arkadaşlar. Ve ben toplantının olacağını söyleyerek izin istedim ve ayrıldım. Derneğe geldim ve işte sonra malum şey gelmişler sabahleyin falan. Ve görevli arkadaş da benim mahkemede olduğumu ve öğleden sonra geleceğimi söylemiş. Sonra o iki kişinin tekrar geldiğini söyledi. Ve ben başka arkadaşlarla görüştürmesini istedim ve yok dediler, sizinle görüşecekmişler falan. Ve o iki kişi girdiği zaman bunlar işte dedim benim katilim.
Ki,
evet hissettim. Yani oysa 86'da kurmuşuz, 98 yani yaklaşık
16.
Evet. Ve hiçbir zaman her kesimden derneğimize başvuranlar olur. Hiçbir kaygı duymamışızdır. Yardımcı olmaya çalışmışızdır. Olamadıklarımıza bir çay ikram edip dosya göndermişler. Bunlar da 1 Mayıs'a gitmişler. 1 Mayıs'ta saldırıya uğramışlar. Ve biri hukuki yardım istiyor, biri de yaralanmış tıbbi yardım istiyor. Ama ben ikisinden de tabii kaygılandığım için bir an önce onları başımdan def etmek istedim ve görevli arkadaşı çağırıp Ankara Şubesi'nin bu işlerle ilgilendiğini söyleyerek Ankara Şubemizin telefonu ve adresini verip onları göndermek istedim. Başımdan savmak istedim. Ve onları uğurlarken döndüler, işte ateş açtılar.
Çıkmışlardı dışarı.
Çıkmışlardı.
Tekrar,
tekrar döndüler ve ilk kurşun buradan girmiş ve sonra ben kapıyı kapattım. Ve benim kapının arkasında olacağımı düşünerek de bir şarjörü de boşalttılar ama ben kapının arkasında yatmıştım hemen. Çünkü onların ne ateş açacağını düşünüyorum. Ve o kapı hala İnsan Hakları Derneği'nde duruyor. Artık onur kapısı mı diyelim, utanç kapısı mı diyelim ama öyle arkadaşlarımız koruyorlar. Ve sonra ikinci açtılar, içeri girdiler. Ben yerdeyim. Ve ikinci şarjörü boşalttılar. Ama ben tabii kurşunların isabet almaması için başıma ya da göğsüme hareket ediyordum yerde.
Dönüyordunuz.
Evet. Ve sonra işte 6 kurşun girip 6 kurşun çıkmış. Efendim ama bilincim yerindeydi. Hemen ambulans çağırmalarını ve beni Sevgi Hastanesi'ne götürmelerini söyledim. Neden Sevgi Hastanesi? Hem çok yakın. O trafiğe onu uyarmasam Hacettepe'nin Muni'ye götürseler ben yolda öleceğim. Evet. Hem yakın. İkincisi de çok önemli bir insan hakları savunucusu, dostumuz orada doktor, Sabri Dokuzoğuz. Bu nedenle oraya götürmelerini söyledim ve bir süre sonra da tabii işte o an geldi dedim.
Bilinciniz.
Evet. Dedim. Öveyim. Kayboldum.
Evet. Akın Birdal'ın o son anları hala belleklerde. Akın Birdal şu anda telefon attığımızda. Sayın Birdal yayınımıza hoş geldiniz Akın Bey.
Günaydın.
Evet, aynı zamanda yeni hayatınızın ilk günü bugün 13'ü ve aynı zamanda Vedat Türkal'in de doğum günü. Onun için biz bunları birlikte kutlardık sizinle. Evet. Doğum gününüzde, yeni doğum gününüzde, yeni hayatınıza ilişkin olarak o günlerden bugünlere neler değişti, siz neler yaşadınız, neler hissediyorsunuz bugün?
Evet, ve bugün 13 Mayıs biz çok zaman bugün birlikte olduk sizinle ve dostlarla. Şimdi tabii 24 yıl oldu saldırının ardından. Hak savunucularına insan hakları, özgürlük ve bu topraklarda barış ve adalet isteyenlere saldırılar kesinlikle daha da tırmandırılarak yürütülüyor. Tabii böyle durumlarda demek ki daha göreceklerimiz mi var, çekeceklerimiz mi var denilir. Ne yazık ki uğruna mücadele ettiğimiz günlerin henüz daha kapısı aralanmadı. Ama mutlaka olacak. Toplumsal ilerlemelerde, değişimlerde, gelişmelerde bir zaman kesiti oluyor kuşkusuz. Önemli olan uğruna çıkılmış yolların sizden önce gidenlerin ayak izini yitirmemek, umudu ve direnişi beslemek. Bir tabi uzun dönemde Türkiye'nin gerçekten 103 yaşında bazen biliyorsunuz Soma katliamı cinayetinden sonra 12 Mayıs ya da 14 Mayıs almıştık. 13 Mayıs'ta yaşanan bu acın üzerine bir yaş günü kutlaması için bir araya gelmemiştik. Şimdi tabii Vedat Türkeli, Nazım Hikmetler, Leşer Kemaller, Aziz Nesinler, Ape Musalar bu topraklardan geçti. Bazen gerek dünya gerekse kendi topraklarımızda çağdaş olmaktan onur duyduğumuz insanlar var. Hele birebir de tanışmışsınız. Onların öğretildiğinden, yol gösterildiğinden çok şey öğrendik. Annem Vedat Türkeli'yi gerçekten bugün yokluğunu hissetmek, özlemek başka bir şey ama bir de böyle Türkiye'nin şu yaşadığı günlerde birlikte ne yapmak gerekir sorusunun karşılığını aramak gereksinimi. O çok daha yakıcı. Örneğin biz böyle günlerde ki şu anda barış gerçekten bir saldırı altında. Bakın yani işte bir yanda Ukrayna falan Rusya ama öte yanda bizim topraklarımızda da şimdi halkların, Kürt halkının kazanımları geri almak istenmekte, onların varlığı bir türlü sinirlenmekte, red ve inkar politikaları sürdürülmekte. Yani şimdi son günlerde işte yaklaşık 29 gündür Ezzat, Avaşin ve Lütina'daki saldırılar kabul edilemez. Ve şimdi onunla da kalınmadı. Şengel ve Roja Özenlik takım planlar yapılır. İşte tam da bugünlerde savaş karşıtı olmak çok önemli. İşte Vedat Türkeli yapan sadece onun ünlü bir yazar oluşu, bir senarist oluşu, bir sinemacı oluşu ve ünlü bir siyasetçi oluşundan çok işte bugünlerde savaş karşıtlığı için mutlaka bir şey yapma iradesini harekete geçirmesiydi. Bir birlikte gerçekten ne yapabiliriz konuşuyor, tartışıyorduk. Aziz Nesin de böyleydi. İşte biliyorsun 1983 12 Eylül askeri darbesini baş kaldıran Aziz Nesin arkadaşlarıdır. Ve oradan görülmüştür. Daha sonra Yaşar Kemaller. Şimdi elbette ki yine bu topraklarda vicdan sahibi, aydın olma sorumluluğunu yitirmemiş insanlar var. Ve onlarla şimdi mutlaka bir şey yapılacaktır. Bakın iki gün önce yine gerçekten Türkiye'de aydın olma sorumluluğunun en güzel örneklerinden birini uğurladık. Benim de unutulmaz anılarımı saygıyla taşıyacağımı söylediğim Ahmet Say. Yani şimdi gerçekten haksızlığa karşı direnmek, barış için, adalet için, insan hakları ve özgürlükler için, hak eşitliği için. Yani kim eziliyorsa, kim mazlumsa, kim emekçisi onun yanında olunabiliyorsa işte o aydındır. İşte Vedat Türkeli'de bu bağlamda 103. yaşında selam diyorum. Çok yaşadı, çok yaşayacak. Çünkü halkların dostları unutulmuyor. Ve onlar hep yaşıyorlar. Vedat Türkeli'de yaşayacak.
Evet. Akın Bey, şeyi de sormak istiyorum size. Dün Canan Kaftancıoğlu'na geçen haftada Gezi'de Taksim dayanışmasına evet. verilen cezalar acaba neyin göstergesi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bakın, elbette Canan arkadaşımızı, İmili Başkan'ı tanıyoruz. Hatta sizlerle falan birlikte biliyorsunuz Halim Anne'nin yaş gününü kutlamıştık. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı uymak Türkiye'nin. HDP'nin kapatma davası ve Kobane Kumpas davası. Aysel Tuğluk'a reva görülen haksızlık, hukuksuzluk. 79-80 yaşlarında daha 3 gün önce Makbule Özer ve eşinin cezaevine tıkılması, ağır hasta mahpusların ölüme terk edilmesi ve 30 yıldır cezaevinde olan 100 kişinin infazının yapılıp tahliye edilmemesi, Eren Keskin ve hak savunucularının ki işte daha dün eş genel başkanımız yine Öztürk Türkan arkadaşımız yargılandı. Eren Keskin hak savunucusu da 6 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi. Ve şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyeti de tüm bu son olanlar bugünün bir yerin olabileceklerin habercisi. Bakın gerçekten dün olanlara karşı toplumun bir demokratik iradesini, özgür iradesini karşı duruşunu sağlayabilmiş olsaydık bugün Canan Kaftancıoğlu'nu özgürlüğünden yoksun bırakmak, yolu siyasetten, hayattan, halktan koparmak söz konusu olmayacaktı. Bunlardan sonra çıkarmak ve yarın da gerçekten bu gibi yarın da olabilecekten habercisidir. O nedenle bir kez daha Canan Kaftancıoğlu'nun hukuksuz düşünce ifade özgürlüğünün cezalandırılmak istenişi herkesin söz hakkını düşüncesini cezalandırmak istenmektedir. Ve bu başka şeylerin de habercisidir. Gerçekten bir seçim tatlı mahalle eskiliğini de bilinmiş olması da buradan önemli sonuçlar çıkarmak gerekiyor. Ve itirazını yükseltmemiz gerekiyor. Kabul edilir bir durum değil. O nedenle bu olası bir seçimin demokratikliği, güvenliği ve serbestliği üzerinde her türlü işlerin yapılabileceğine dair bir şey. Yani sadece Canan Kaftancıoğlu, bazı arkadaşlar dediği gibi İstanbul seçimlerinin intikamı değil. Bu muhalif olan ve muhalifliğine itirazını güçlü bir kararla ve itiraza dönüştürmüş olmasının sonucu ve herkese karşı bir gözdağıdır bu. Olur mu seçme hakkı insan hakkıdır, temel bir haktır ve yok edilemez. Şimdi sadece Canan Kaftancıoğlu arkadaşımızın özgürlüğünden yoksun bırakılmıyor. Ona oy veren yüz binlerce insan var. Oy vermemiş ama gerçekten ona güvenen yüz binlerce insan var. Onların da cezalandırılmak istenmesidir. Ve bu kabul edilir durum değil. Yani şimdi o nedenle insan haklarına yönelik, özgürlüklere yönelik gerçekten büyük bir saldırıdır. Buradan yani Kaftancıoğlu'nun da yanında olmadığını ifade etmek istiyorum. Üzüntümü de ifade etmek istiyorum.
Evet. Akın Bey, bugün sıkışık durumdayız. O yüzden katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz programımıza. Söyledikleriniz çok değerli. Daha ilerleyen dakikalarda sosyal medyadan da çokça paylaşılacağını biliyoruz bunların. Size yeni yaşınızda, yeni yaşın doğum gününüzde kutlu olsun diyoruz. Mücadeleye devam. Şeyinizi de yerine getirmeye çalışacağız sizinle birlikte. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Teşekkürler, iyi yayınlar, sağ olun.
Evet sevgili izleyiciler, Akın Birdal bugün bizim telefonla konuğumuzdu. Sağ olsun bizi kırmadı, katıldı programa. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Faruk Bildirici medya ombudsmanı. Cuma günleri bizim konuğumuz oluyor ama onu özledik. Epey zamandır denk gelemedik karşılıklı. Benden de kaynaklandı bu. Evet Faruk şu anda ekranlarımızda. Faruk yayınımıza hoş geldin.
Günaydın.
Evet, seninle Şeyden medya ombudsmanı sitesinden ayırdığımız haberlerle devam edeceğiz. Ama öncelikle dün Yargıtay'ın verdiği karar, geçen haftada Gezi davasının kararları ve 1 Haziran'da da Ekrem İmamoğlu'nun kararı, karar duruşması yapılacak. Bu 3 adli süreci, 3 davanın sürecini nasıl yorumladığını merak ediyordur izleyicilerimiz.
Şöyle, ben dün andan İstanbul İl Başkanlığı önünde bir trajediye ve bir isyanı aslında onu gördüm, onu izledim. Ama bir yandan da Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde bir komediyi izledim. Komedi diyorum çünkü bu partinin sözcüsü Ömer Çelik, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili mahkumiyet kararının onaylanmasını değerlendirirken bizim yargıyla nasıl bir ilgimiz var ki dosyanın içeriğine bakmak gerekir. Yani her yargı kararından sonra Cumhurbaşkanı'nı suçlamak haksızlıktır, yanlıştır, böyle kimsenin buna hakkı yoktur gibilerinden şeyler söylüyorum. Şimdi bu gerçek komik. Yani birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi davası ile ilgili, Osman Kavala ile ilgili söylediklerini ve onun medyasının yaptığı tetikçiliği, onları mahkum ettirmek için ellerinden gelen her şeyi sergilediklerini biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan o davanın hem savcısı hem de hakimi gibi davrandı. Bunlar ortada. Ve buna rağmen çıkıp da yani bizim yargıyla ilgimiz yok, onlar bağımsız işte mahkemeler demeleri gerçekten komik bir durum. Üstelik de şunu görüyoruz biz yani. Bu siyasi iktidar, bunun altını çizerek söylüyorum. Bu siyasi iktidar ilk günden beri yargıyı bir silah olarak kullandı. Bütün muhalif kesimlere karşı. Ya hatırlayalım, Ergenekon balyoz davalarından başlamak üzere. Şimdi gazetecilere karşı, aydınlara karşı. Ve yargı hep bir silah olarak onlar bir şekilde saf dışı edilmek için, örgütler pasifize edilmek için, yani siyasi partiler kapatılmak için kullanıldı. Bugüne kadar hep bu yapıldı zaten. Yani hem Gezi davasındaki hem de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararın onaylanması, işte İmamoğlu ile ilgili dava süreci, İsmail Sarı'da sırf Gezi davasındaki hakimin Kalkınma Partisi'nde aday olduğu için o yargı aday olduğunu yazdığı için hakkında soruşturma açılması, bütün bunlar gerçekten de yargının silah olarak kullanımı bir kez daha gösteriyor. Yani neden böyle söylüyorum? Çünkü bak Allah aşkına, yani Osman Kavala ile ilgili, Osman Kavala'nın Soros'la ilişkisi konusunda ya da o geziyi organize etmesi konusunda en ufak bir kanıt yok. Kanıt olmadığını kendileri de söylüyorlar zaten. Ben Gezi davası ile ilgili karar çıktıktan sonra iktidar medyasını taradım, televizyonlarını izledim, gazetelerine baktım. Davada verilen mahkumiyet kararını savunan bütün yazılarda yani Gezi iktidara karşı bir kalkışmaydı, iktidarı devirmeye çalışıyorlar gibi şeyler söyleniyor. Ama hiçbir hukuki argümandan bahsedilmiyor. Yani Osman Kavala şu bağlantıdan dolayı işte suçu işlediğinde şu kanıtlar gibi şey yok ortada. Ama onun dışında bağımsız eleştiren medyaya baktığında gerçekten Kavala ile ilgili hiçbir suçlamanın doğru olmadığına dair hukuki değerlendirmeler vardı. Bu bile yargının nasıl kullandığını gösteriyor. Ve kaldı ki zaten Osman Kavala geçtiğimiz gün açıklama yaptı. Ne diyor? Ya ben Soros'u tanımıyorum bile diyor. Ya ki kaldı ki onun ve diğer mahkum edilen insanların söylediği gibi Gezi davası, Gezi direnişi, Gezi eylemleri bir kişinin ya da birkaç kişinin organize ettiği bir eylem değil. Yani onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan Türkiye'nin her yanında ayağa kalktı. Neden? Yaşam tarzlarında bir saldırı vardı. Tek kişilik yönetimin dayatmaları vardı. Demokrasi ihlal ediliyor. Demokrasinin neredeyse ırzına geçiliyordu. Bu durumda da insanlar kalktılar. Yani ve kalkmada ne kadar haklı oldukları bugün alınan yeni kararlarla da belli. Düşün ki Eskişehir'de bir festival yapılmasına bile sırf gerici bir takım gruplar, sivil toplum örgütleri, tarikatlar itiraz ettikleri için vali onu yasaklıyor. Ya da bu ülkede müzik yayını yapılamıyor. Yani işte pandemi gibi bir gerekçe gösterdiler. Saat 1'e kadar uzattılar onu güya. Şimdi bütün bunlar yani İslami bir yaşam tarzının Türkiye toplumuna dayatıldığını ve üstelik bir tek kişilik yönetimin keyfi biçimde her kararı aldığı, her şeyi yaptığını gösteriyor. Üstelik de Türkiye şu anda ekonomik durum son derece kötü olmasına rağmen, her gün daha da kötüye gitmesine rağmen bunu aldırmayan bir yönetim var. Bu sorunlara çözüm aramak yerine muhaliflere, işte ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı'na cezalar, gazetecilere cezalar ve işte sosyal medyayı denetlemek için yeni yasa girişimleri, gibi faaliyetler içerisindeler. Yani ve buna itiraz etmek bu ülkede yaşayan her aydının, her demokratın görevidir diye düşünüyorum. Ama Canan Kaftancıoğlu'na verdikleri ceza bundan sonra onun siyasetten uzaklaşmasını sağlar mı? Yok, hayır. Nasıl ki Tayyip Erdoğan kendisine şiirden dolayı, şiir okumasından dolayı verilen cezanın ardından siyasetten bırakın uzaklaşmayı, daha da yukarıları tırmandıysa, Canan Kaftancıoğlu için de ben aynı durumun gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza aslında yargısal bir ceza değil, bir intikam operasyonu. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı'nın kaybedilmesi intikamı alınmaya çalışılıyor. Aksi halde ya 6-7 yıl önce paylaşılan, sosyal medyada paylaşılan tweetlerden dolayı, paylaşımlardan dolayı böyle bir ceza verilmezdi.
Evet. Şimdi ben de sabahleyin burama kadar geldi şeye benziyor dedim bu durum. Recep Tayyip Erdoğan penaltı atacak. Kaleciyi direğe bağlıyorlar. Sonra vuruyor, top avuta gidiyor. Hakem diyor ki burada diyor düdük çalmadan attım diyor, tekrar et diyor. Bir daha atıyor, sonra gol oluyor ve dönüyor, yumruğu havaya kaldırıyor, kazandık diyor. Futboldan örnek veriyorum çünkü kendisi de futbolu çok sevdiğin de için bütün her şeyi tek başına kendileri yapmak, kendisi yapmak istiyor. Hatırlarsan Fatih Terim Stadyumu'nu açarken işte siyasetçiler böyle maçlarda gelir, başlama santra vuruşunu yapar ve gider. Recep Tayyip Erdoğan sahaya çıktı, futbolcu olarak oynadı ve maçta 3 gol atıldı. Üçünü de Recep Tayyip Erdoğan attı. Üçüncü golü ise Recep Tayyip Erdoğan'a rakip futbolcu verdi. O da şutunu çekti, kaleci olduğu yerde durdu ve şuradan geçti top. Gol oldu ve mutlu oldu. Şimdi bunu tamam böyle açılış şeylerinde ya da kendisi geçenlerde de basket oynuyor falan, ne güzel, aferin maşallah, şahane. Hatta yürüyüşünü bile işte yürüyüşü dosta güven, düşmana korku salıyor falan diye, bir cumhurbaşkanının kendi başına yürümesinin çok önemli bir eylem olduğunu anlatan iletişim daire başkanı var. Biz şimdiye kadar Cumhurbaşkanı...
Yani aslında şunu hatırlamak lazım. İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu deyip orada sahtekarlıklar yapıldığını öne sürüp ondan sonra seçimi tekrarladılar. Ama dikkatini çekerim. Bir belediye başkanlığı seçimlerinde aslında bir sahtecilik olmadığı daha sonra yargı kararlarıyla ortaya çıktı. İki, aynı sandıklara atılan, aynı seçimde belediye meclislerine atılan oyları geçerli saydılar, belediye başkanlığı oyları geçersiz saydılar. O nedenledir ki bugün İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu çalışma hali getiriyorlar. Sürekli ona bir takım sabotajlar, işte meclisten geçirmeye çalıştığı kararları engelleme gücüne sahipler. Yani düşün, aynı seçim, aynı sandıklar, birinde hile yapıldığını söylediler, birinde hile yapıldığını söylediler ve bunu herkes kabul etti. Neden? Asıl gerekçe şuydu, keyfi. Sürekli kazanmak üzere oynuyorlar arkadaşlar. Dediğin gibi de rakibine elini kolunu bağla, ondan sonra devam et. Hatırlarsın, geçen seçimde de aslında Meral Akşener'i ve İyi Parti'yi seçmeye sokmaya çalışıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu küçük bir operasyonla, gerçekten akıllıca bir operasyonla İyi Parti'yi seçmeye sokmayı başardı. Bugünkü tablo biraz da onun eseri diye düşünüyorum. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Siyasi iktidar muhalifleri ne kadar elini kolunu bağlamaya çalışırsa çalışsın, sonuçta bir formül buluyor. Çünkü bu toplumda artık tepki dalgası hali yükseldi. Bu dalga kendine yeni yollar, yeni kanallar açacak ve açıyor da.
Evet. Peki o zaman senin sayfana dönelim. Bugün tepesinde senin sayfanda RTÜK kararlarına bir gönderme var. Diyorsun ki televizyonlarda hakaret etmek serbest mi? Bu konuyu biraz açalım ve üzerinde konuşalım. Çünkü RTÜK çok hassas. Siyasi olarak konuşan bir siyasetçinin bile kanala ceza getirmesini sağladığı günlerde bir başka siyasetçi, iktidar siyasetçisi Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, televizyonda küfür etti. Hakaret, yani ağır konuşma falan değil, direkt küfür etti. Ve onunla ilgili de senin görüşlerini öğrenelim.
Ya şöyle, şimdi RTÜK bir düzenleyici kurum, yani denetleyici kurum, ama bence asıl işlevini yerine getirmiyor. Yani bütün yayın kuruluşlarına karşı adil olması gerekirken, bütün yayın kuruluşlarına karşı eşit davranması gerekirken öyle davranmıyor. İktidar yanlısı kanalları bir yandan kuruyor, iktidarın hoşlanmadığı, iktidara karşı eleştirel davranan bağımsız kanalları ise sürekli cezalandırıyor. Tıpkı Basın İlan Kurumu'nun da bağımsız gazeteleri, eleştirel gazeteleri sürekli kamu reklamlarından mahrum etmesi ve cezalar vermesi gibi. Şimdi bütün biliyorsun son olarak yani dört kanala yani Flash Haber demem lazım. Flash Haber, Tele 1, KRT ve Halk TV'ye ceza verdi. Cezaların gerekçesi Gezi davası sonrasında Ahmet Şık ve Özgür Özel'in milletvekilleri ki kendileri zaten aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili onların yaptıkları açıklamalardı. Şimdi aslına bakarsan bu bir canlı yayın. Canlı yayında milletvekillerinin neler söyleyeceğini o kanallar önceden bilebilir mi? Bilemez. Bu şu ne demek oluyor? Bu canlı yayına ceza vermek, sen arkadaş bunlarla ilgili zaten canlı yayın yapma demek oluyor. Evet, gerçekten bütün bir süredir aslında eleştiren kanallara muhaliflerin, aydınların, iktidara eleştirenlerin sesini kesmesini, onlarla ilgili yayın yapmaması, hatta mümkünse onların hiç yayın yapmamasını sağlamaya çalışıyor. Hatırlarsın, Güneydoğu'da deprem oldu, Elazığ'da deprem oldu. Deprem haberlerinin işte nasıl vereceği konusunda bir takım disturlar yayınladı dedik. Orman yangınları oldu, yine aynı şeyi yaptılar. Mültecilerle, sığınmacılarla ilgili yine aynı şeyleri yapıyorlar. İnsan eleştiren kanallara haberciliğin nasıl yapılacağını öğretmeye kalkıyorlar. Böyle bir şey hakları yok. Onların istediği zaten iktidara kimse laf etmesin. Nitekim hatırlarsın bir süre önce CHP milletvekili Ali Mahir Başarı Habertürk'te konuştuğunda da yine kanalı, o programı yöneten kişi neden o hakareti itiraz etmedi diye Habertürk'e ceza vermişlerdi. Şimdi son yazdığım olayda da yani Süleyman Soylu'nun TGRT Haber'deki katıldığı programda Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a hakaret etti. Hem de açık açık yani defalarca hakaret etti. Sunucu ona itiraz etmedi. Bence bu yayıncılık açısından bu bir yanlış. Ama RTÜK bunu gördü mü? Elbette görmedi. Yani aslında işte garip olan şey bu. Yani Türkiye'de öyle bir hava estiriyor ki iktidar mensupları ve iktidarın bir bağımsız kanallar üzerindeki sopası durumunda olan RTÜK. Siyasi iktidar mensupları, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün karşıtlarına, herkese istedikleri gibi hakaret edebilirler. Bunlar yayınlanabilir, bunlar haber olabilir, program olabilir. Ama hiçbir şekilde bunlar cezalandırılamaz. Hiç kimse buna karşı itiraz edemez. Tersi olduğunda ise muhalifler iktidarı eleştirdiklerinde, aydınlar iktidarı eleştirdiklerinde, gazeteciler iktidara değen bir takım onları zor durumda bırakan olumsuz haber yaptıklarında hemen onlara cezalar yağdırılır. Bunu hakları yok gibi bir hava estiriyorlar. Bunda da demokrasi değil tabii yani. Ve RTÜK de bütün bu yaptıklarından, bütün bu icraatlarından gösteriyor ki bir düzenleyici, denetleyici kurum değil. Tamamen siyasi iktidarın sopası durumunda bir kuruluş. Ve tabii ardından şunu da eklemem gerekli. Süleyman Soylu ile ilgili program bana bir de bir süre önce Fatih Altaylı'nın Habertürk'te düzenlediği programı hatırlattı. O program da canlı yayındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Ulaştırma Bakanı cevap hakkını kullanmak istedi ve o programı bağladı onu. Şimdi burada da Süleyman Soylu'nun karşısındaki yayıncı arkadaş programı sunan Ercan Gürses, Ümit Özdağ size cevap vermek istiyor dedi. Süleyman Soylu bir cümle okumasına bile izin vermedi. Bir cümle. Yani cevap hakkını kullanmasına izin vermediler. Yani ne kadar adaletsiz bir durum değil mi? Yani bir tarafta hiçbir şekilde cevap hakkı kullandırılmayan küfreden insanlar var ki siyasetçiler var. Bunun görüşlerine ne kadar katılmasak da onun hakkını teslim etmek gerekti. Öbür tarafta da sürekli işte istediği zaman her cevap hakkını kullanan, istediği zaman her yargı kararını çıkaran, istediği zaman işte istediği gazeteyi, istediği televizyon sürekli cezalar verdiren bir siyasi iktidar var. İçinde bulunduğumuz durum bu gerçekten. Yani evet. Bir kez daha tekrar istiyorum. Bunun adı demokrasi falan değil. Şu anda hatırlamıyorum. Bir siyasetçi söyledi. Bu bir hibrit rejim, otokrat rejim gerçekten.
Evet. Devam edeceğiz seninle Faruk'cum. Şimdi bugün Vedat Türkali'nin doğum günü. Vedat abi 103 yaşında. Onunla ilgili hazırladığım bir belgesel var. 2 yıl çalışmıştık. Ve ondan bölümler, bir 2 bölüm var. Onu ekranlarınıza getireceğiz. Aynı zamanda Vedat Türkali 13 Mayıs'ı şeyden sonra, bu Soma'dan sonra 13 Mayıs'ta doğum günü kutlamamıştı bu şeyle ilgili olarak. O kaza öncesinde, daha doğrusu cinayet öncesinde çekmiştik biz bu belgeseli. Şimdi ondan kısa bölümler izleyelim. Sonra devam edeceğiz Faruk Bildirici ile.
Mayıs 1919'da Samsun'da doğmuşum. Bizim mahalle kıyı köşe bir mahallesi. Samsun'un Kökşeoğlu mahallesi. Gerçekten tarihli bir adamım. Öyle bir mahallede yetiştim. Türkiye'de ne kadar azınlık varsa hepsi orada bulunuyordu. Ermeniler vardı, Arnavutlar vardı, Kürtler, bol bol Kürtler vardı. 10. ve son sınıflarda sol edebiyat okuyoruz. Yani sol edebiyattaki Nazım'ı okuyoruz zaten ama Nazım da yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Ortalıktan Orhan Veli, Oktay Rıfat, onları okuyoruz. O zaman ben bu yaşta şiirlere de başlamışım. Geçen de aklıma geldi bir tanesi. Benim ilk aklımda kalan şiir bu, yazmadı bunu bir yerde ben. Göklerden kayarak bir yıldız indi, güneş bile çürük kalır yanında. Hırsız fenerleri gibi gezindi, kimsesiz kalbimin duvarlarında. Bu şiiri Melih için yazmıştım. Yani bugün karım, 75 yıllık yoldaşım olan. Ona yazmıştım.
Vedat.
Ay canım İstanbul. Tam mutluluk diye bir şey olmuyor yani. Bir takım acı gerçekleri yatıp görüyorsan tam mutlu. Kim olur tam mutlu? Ama mutluyum tabii. Mutlu olduğu şeyler var. Onu yakalamaya çalışıyorum. Galata Kulesi, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet. Ben de şiirimde sen bize layıksın dedim ama bugün düşünüyorum galiba biz bu İstanbul'a daha layık olamadık. Maalesef. İstanbul bizi çok aştı. Bütün çirkinleştirme çabalarına rağmen hala ayakta, hala dipdiri bir şehir.
Evet, bu video belgeselin başlangıcı, son izlediğimiz bölüm. Kayıp romanların kitap kapağından esinlenerek oradan başlamıştık. Orada boş bir bank var ve karşıda da Kız Kulesi vardı. Evet, Vedat Türkali'nin 103. doğum gününü buradan saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Sevgili Faruk Bildirici'ye dönelim yine ve soralım. Vedat Türkali ile tanıştın mı? Hiç tanıyor musun?
Hayır, ben hep kitaplarından tanıdım. Yani konuşmalarından onu izledim. Tanışmak mümkün olmadı doğrusu. Ama ben şunu söylemeliyim. Aslında Vedat Türkali ve bu aydınları hep konuşurken doğrusu üzülüyorum. Çünkü bütün yaşamları mücadeleyle, demokrasi özlemiyle, barış özlemiyle, barış umuduyla geçmiş. Ve maalesef, yani maalesef bu ülkede onu bir türlü göremediler. Ya yani bu kadar uzun yaşayıp da kendi hayallerinin gerçekleştiğini görememek, bu ülkede demokrasinin hakim olduğunu görememek gerçekten çok üzücü. Vedat Türkali'nin bütün satırlarına aslında sızan bu. Yani insan, barış, demokrasi, hayatın kendisi yani. Evet. Ama maalesef bunu gerçek hayatında göremiyor. Ben Vedat Türkali Nazım Hikmet'ten bahsedince onun bir şiirini hatırladım. Günümüze de çok denk düşüyor. İki satırını hatırlatmak isterim doğrusu. Günümüze gerçekten çok uygun. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun meyve çağında ağacın sertlik gelişen hayatın düşmanı diyor ya. Gerçekten öyle bir iktidarla karşı karşıyayız bugün ve yine maalesef hayata düşman insanların yönettiği bir ülkedeyiz.
Evet, şöyle bir kadersizliğimiz var. Türkiye iyisi denilen şey 40 katırın kuyruğuyla 40 satır arasında gidip geliyoruz. Tek parti döneminin işte baskıcı hallerinden kurtulma umudu. 1950'lerde 45'den sonra, savaşın bitiminden sonra yeşermeye başlıyor ve Demokrat Parti kuruluyor. Seçimlere giriyor 46'da, hileli seçimlerle, işte açık oy, gizli sayımla. CHP gene iktidarda kalıyor, tek parti. Aslında o bir tek parti bütün partileri kapsayan halde, içinden çıkan Celal Bayar, Adnan Menderesler işte Demokrat Parti ile seçimi kazanıyorlar ve birinci işi Vedat Türkali'nin de içlerinde bulunduğu büyük komünist tevkifatı diye geçen 51 tevkifatında Vedat abi 1959'a kadar cezaevinde kalıyor. Ve çok ağır koşullar. O yıllarda en fazla işte 1-2 yıl cezalar verilir. Sonra da şey yapılırmış, yargılandıkları dava itibariyle, yoksa uzun cezalar, hapisler var. Nazım Hikmet dedin, 13 yıl kesintisiz cezaevinde kaldı Nazım. Demokrat Parti'den sonra ikinci özgürlük harekatı sağ partiler açısından Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'siydi. Ne yazık ki o Demokrat Parti'nin de hazırladığı baskıcı ortamı iki kat geçti. Vedat Türkali dediğin gibi göremedi uzun 100 yıla yakın yaşamında, 96 yaşında, 97 yaşında kaybetmiştik onu. Ama şimdi bir 30 yaşına gelmiş kuşak var şu anda. 30 yaş artık olgunluk yaşı. İnsanlar yuvalarını kuruyorlar, işleri oluşuyor vesaire vesaire. 22 yılında Recep Tayyip Erdoğan var karşılarında. Yani bütün hayatları gitti çocukların diyorum. Biz gene hiç olmazsa eleştirebildiğimiz liderler vardı. Hatta sen basın toplantılarında kavgaya varan, tartışmalara girebilen bir muhabirdin.
Evet, yani ben de diğer arkadaşlarım da, gazeteci arkadaşlarımın hepsi izlediğimiz siyasi liderlere onların hoşlanınca her türlü soruyu sorabiliyordu. Çok kızıyorlardı hatta. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim muhabirler olarak kendi aramızda kızdırmak aslında bir başarı göstergesiydi. Yani şimdi bakıyorum da bırak siyasetçileri onları kızdıracak soru sormayı, yani karşısına bile geçemiyorlar. Yani zaten soru sorma imkanı vermiyorlar ve liderlerin yanına gelen gazeteciler de onların izin verdiği kişiler. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bak Allah aşkına. Bir tane onun hoşlanmayacağı soruyu sorabilen kişi var mı? En son hatırladığım kayıt kaç? 6-7 yıl önce havaalanında bir bir Deutsche Welle'nin muhabiriydi ya da bir yabancı ajansı muhabiriydi. Bir gazeteci arkadaş sorular sordu. Ona Tayyip Erdoğan sinirlenmişti. Ondan biridir. Havaalanındaki basın toplantılarına bile zaten diğer gazeteci alınmıyor, akredite olmayanlar. Ve son dikkat ettim, Suudi Arabistan'a giderkenki basın toplantısında Tayyip Erdoğan, salonda sadece 3-4 gazeteci vardı. Ve ilk sıraya bürokratlar oturmuşlardı. Yani Fahrettin Altun, işte bakanlar vesaire diğerler oturmuşlardı. Yani oranın bir basın toplantısı olmadığı, Tayyip Erdoğan dilediğini söylediği, açıklamasını yaptığı bir mekan olduğu o kadar belliydi ki. Maalesef insan öyle görüntüleri görünce üzülüyor. Yani o eski basın toplantılarını özlüyor doğrusu. Yani gazeteci dediğin sorgulayan, soruşturan, didikleyen insandır. Oysa şimdi gazetecilik misyonunu yerine getiren iktidar yanlısı medya özellikle tabii ki böyle bir şey değil. Onlar sadece PR görevi yapıyorlar, halkla ilişkiler görevi görüyorlar, propaganda görevi görüyorlar. Ben mesela son şunu söyleyeyim. Sadece Canan Kaftancıoğlu değil, CHP İstanbul İl Başkanı. Onunla ilgili ceza meselesi değil. O çok yazıldı, çizildi. İşte televizyonlarda konuşuluyor ama bir yandan da önceki gün ve dün, evet, Deva Partili Metin Gürcan'la ilgili kararlar verildi. Metin Gürcan gördüğüm kadarıyla işte casusluktan tutuklandı ama yine iktidar meclisi de orada tetikçilik yaptı. Onunla ilgili her şeyi saptırarak onunla ilgili hükümler veren yayınlar yaptılar ve ondan sonra tutuklandı. Ve Metin Gülcan'ı mahkeme bıraktı. Bırakma gerekçelerinden birisi mahkemin casusluk yaptığı söylenen belgelerin aslında gizli belgeler olmadığı. Ki zaten Metin Gürcan askeri bir görevde, gizli bir görevde çalışmıyor. O belgeleri almalısı mümkün değil, bir. İkincisi, Metin Gürcan'ın belgeleri aldığı ya da bilgi aldığı söylenen bir herhangi bir kişi de yok iddianamede. O nedenle mahkeme serbest bıraktı. Sosyal medya iktidar çevreleri müthiş bir kampanya yürüttüler. Nasıl bırakırsınız bu casus türünden? Ve savcılık itiraz etti. Metin Gürcan yeniden tutuklandı. Yani bilmiyorum şu saatlerde yeniden gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, tutuklanmadı mı, ama sonuçta çok kısa bir süre serbest kalmış oldu. Yani bu da gerçekten bir muhalefet partisine yönelik bir hem medya operasyonu, medyanın nasıl tetikçilik yaptığını, propaganda yaptığını ciddi bir göstergesi, hem de siyasi iktidarın muhalefet partilerine intikam alma operasyonlarının başka bir türü.
Evet. Peki Faruk, sen bir Ankara gazetecisin. Şimdi ekonominin düzelme ihtimali hiç kalmamış durumda. Hala yapılması gerekenlerin tersini yapmakta direniyorlar. Ve ardından da işte Gezi davası, Canan Kaftancıoğlu kararı. Bunu Ahmet Şık daha önce geçen hafta açıkladı. Dedi ki Canan Kaftancıoğlu'nu tutuklayacaklar. Ekrem İmamoğlu'nu da siyaset yasağı getirecekler dedi. Şimdi bu kararlar bu radikalizmle giderlerse acaba bu yaz seçim yaparlar mı?
Yani şu anda öyle bir ihtimal biraz zor gibi. Yani şu anda seçim yapılmasına zaten karar verecek tek kişi Tayyip Erdoğan. O da kazanabileceği ortamın oluşmasını bekleyecektir. Yani bir süre önce Tayyip Erdoğan bütün parti teşkilatına, bütün bakanlara seçime hazır olmaları talimatını verdi. Ama bunu ben doğrusu şöyle yorumladım. Seçime hazır olun, ben uygun bulduğum anda seçime gideceğim. Ama bu uygun bulma koşulları sanıyorum şu anda Türkiye'de yok. Birkaç kişiye mahkumiyet cezası vermesi vesaire yetmez. Ekonomi ve sığınmacılar problemi şu anda Türkiye'nin en yakıcı problemleri. Ve bu problemler devam ettiği sürece, bu problemlerde bir rahatlama sağlanmadığı sürece doğrusu ben seçim beklemiyorum. Kaldı ki Tayyip Erdoğan'ı seçime zorlayacak biçimde muhalefet partilerinden ciddi bir kalkışma, ciddi bir kampanya da görmüyorum ortada. Yani öyle değil mi? Ya Tayyip Erdoğan seçime gidecek ya da seçime zorlanacak. Ama seçime zorlayacak bir ortam şu anda yok. Ben Kılıçdaroğlu, bütün milletvekilleri İstanbul'a ben de gidiyorum diye çağrıda bulunduğunda dün akşam Canan Kaftancıoğlu'ndan dolayı başlayan itirazın, kampanyanın devam edeceğini doğrusu bekledim. Ama Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrasında, il başkanlığı toplantı, işte insanların toplanması sonrasında hava biraz yumuşatıldı. Yani devam etmedi ki zaten bu sabah bazı haberlerde Kılıçdaroğlu milletvekillerine sakin olun işte türünden mesajlar verdiği söylendi. Böyleyse Kaftancıoğlu'yla ilgili karara CHP'nin itirazı, isyanı sadece dünkü işte il başkanlığı toplantısına milletvekillerinin oraya gitmesi ve Bursa'daki mitingin 21'inde İstanbul olmasıyla sınırlı kalacak gibi görünüyor. Böyle olunca da siyasi iktidar seçime zorlayacak bir çaba, bir kampanya, bir yeni politika geliştirmiyor. O zaman da demek ki Tayyip Erdoğan'ın uygun göreceği ana kadar bekleyeceğiz. Bu da muhtemelen daha sonra, yani yılbaşından sonraki bir tarih olacak. Hani Haziran olduğunu bilemem ama yılbaşından sonraki bir tarih olacağı şimdiden görünüyor. Peki. Tam da şu olabilir. Haziran ayında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in söylediği gibi emeklilere, işte memurlara zam farkı yüksek verilebilir. Onlar biraz rahatlatılabilir. Ama bunun da ben doğrusu seçime gidecek ortamı sağlayacak kadar o iktidar karşıtı dalgayı yatıştıracağını sanmıyorum.
Peki acaba Recep Tayyip Erdoğan'la 2015 7 Haziran ile 1 Kasım arası, bu çok konuşuluyor, çok dile getiriliyor. Evet. İki önemli isim, iki önemli şu açıdan, devletin içinde oldukları tartışılmaz, kendileri de kabul ediyor. Biri Sedat Peker, diğeri de Ümit Özdağ. Dedi ki terör eylemleri, kitlesel katliamları da kastederek, benzerlerini daha önce olduğu gibi, bunları yapacaklar dedi. Yapacaklar dedi. Ümit Özdağ bunu İçişleri Bakanı üzerinden açıkladı. Sedat Peker ise hani devlet operasyonu olarak yapılacak. Daha önce biz de bunları yaptık dedi zaten içinde. Kendisi Ümit Özdağ, gerek Ümit Özdağ gerekse Sedat Peker'in söylediği şeyler üzerinde kötü ama biz gazeteciyiz, bunları da değerlendirmek durumundayız. Bunların olasılıkları için sen neler söylüyorsun?
Yani şöyle, onlar neye dayanarak bunu söylediler, bunu bilmek mümkün değil. Ama şunu biliyoruz, elimizde bir veri var. Yani Haziran seçimleri ile Kasım seçimleri arasındaki o geçen sürede Türkiye'nin her tarafında terör ortamını estirildiği, bombaların patladığını, O korku ortamından faydalanarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden iktidara geldiğini, seçim kazandığını biliyoruz. Ki bunu şu anda iktidar karşıtı olan Davutoğlu kendisi de itiraf etmişti. O ortamdan dolayı seçimin kazanıldığını, ki kendisi o sırada başbakandı. Orada büyük günah olduğunu ben hatırlatmak isterim doğrusu. O zaman o bombalamalarda, terör olaylarında, Ankara'nın göbeğinde, Diyarbakır'ın göbeğinde, her yerde bombaların patlamasında iktidarın bir göz yummasının olduğunu da şimdiki verilerden biliyoruz. Gar önündeki 10 Ekim'de gar önünde olan patlamayla ilgili davada ki itiraflar bunu gösteriyor zaten. Yani Ankara'ya kadar rahatlıkla o bombacılar gelebiliyorlar. Şimdi bunu yapan iktidar yine böyle bir şey bunu, göz yumar mı ya da böyle bir ortam sağlanmasından medet umar mı? Ya ummaz diyemiyorum. Ama bize düşen şey dikkatli olmak. Yani her şeye rağmen insanları gerçeği anlatmaya çalışmak ve bundan kaçınmak. Yani yapabileceğim şey bu olabilir. Evet. Ve tabii ki şunu biliyoruz. Zaten siyasi iktidarın Tayyip Erdoğan beka dediği şey, Devlet Bahçeli'nin beka dediği şey aslında kendi iktidarları. Ve ülkenin geleceğini düşünseler, yani Nazım Hikmet'in dediği gibi vatana düşman olmasalar, aslında şu anda yaptıkları kararların hiçbirini almazlar. Yani zeytin kararından S-400'e kadar hiçbir kararı bu vatanı seven insanın ben alabileceğine inanmıyorum. O nedenle seçimi kazanmak için yapamayacakları şey yok, alamayacakları karar yok. Düşünsene seçimle ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın her tür kendi Cumhurbaşkanlık olanakları kullanabileceğinden kullanabilmesini yasaya koydu bu insanlar. Yani bu ülke evet. Oysa her zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan dahi bütün siyasi liderlerin seçime eşit girmesini ve devletin gücünün kamu olanaklarını kullanılmamasını yasalara koyan ve bunu uygulamaya çalışan önemli ölçüde bir ülkeydi. Şimdi deniyor ki herkes kimse devlet olanaklarını kullanamaz bütün siyasiler ama Tayyip Erdoğan başka. O evet. Daha eşit. Yani yani Orwell'in dediği gibi o daha eşit. O evet. Herkesten üstün. O nedenle bir kez daha tekrarlamak isterim. Bu siyasi iktidarın kendi koltuk bekalarını sürdürmek için yapamayacakları şey yok. Ona karşı dikkatli olmak biz demokratların yapabileceği tek şey.
Evet. Faruk Bildirici, çok çok teşekkür ediyoruz katıldığın için programa ve geniş perspektifli açıklamaların için çok çok teşekkürler tekrar.
Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler sana.
Sevgili izleyiciler, Faruk Bildirici'ydi konuğumuz. Vatanı sevseler dedi, yapmazlar. Bizde yeni bir slogan çıktı burada. Vatan değil, onlar için Katar. Vatan Katar. Artık böyle oldu. Bugün bir haftanın daha sonuna geldik. Biz bugünkü programımızı Mizgin Yılmaz, Müjgan Korkmaz, Ufuk Dağışan, Ömer Acar, Olcay Kızılpınar, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Gökhan Perçemli ile birlikte hazırlayıp sunduk. Pazartesi günü saat 8'de karşınızda olmak üzere. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.